So here Srimad Bhagavatam is meant to actually direct us, to qualify us for service, and then to actually show us how to serve.
Burada Srimad Bhagavatam'ın talimatı bize hizmet etmeye nitelikli hale gelmemiz için, o noktadan sonra da hizmette yönlendirmek için.
But first comes the qualification.
Ama önce nitelikli olmak.
And when one becomes very qualified, then just like here, you see this picture. This is a bird over there.
İşin nitelikli hale geldiği zaman da aynı bu resimde gördüğünüz kuş gibi.
It's not an ordinary bird.
Sıradan bir kuş değil.
Because ordinary birds don't talk to God.
Çünkü sıradan kuşlar Tanrı ile konuşmazlar.
So, people here, anybody have any papagay at home or parrots?
Burada evinde papağanı ya da kuşu olan var mı?
So you have. So Krishna has also.
Krishna'nın da var.
But it's not ordinary bird.
Ama sıradan bir kuş değil.
Because you can't be ordinary to have that type of close relationship with Krishna.
Evet, Tanrı'yla o kadar yakın bir ilişki kuran bir kişi sıradan olamaz.
So what do the parrots do?
Papağanlar ne yapar?
They sing.
Otarlar.
That's their service.
Onların hizmeti bu.
So when you know how to sing, learn how to sing for Krishna, then you can also become a parrot.
Krishna için ötmeyi öğrendiğiniz zaman siz de papağan olabilirsiniz.
But it requires a absolute service of absolute mood of service.
Ama mutlak bir hizmet bakış açısı gerektirir.
So I'll just stop, and then if you have any specific questions, then we can stop before we do kirtan.
Ben burada duracağım. Eğer sorularınız varsa onlar hakkında konuşabiliriz kirtan.
But the principle of bhakti is actually to show us how to become servants.
Ama bhakti'nin prensibi bize nasıl hizmetkar olacağımızı göstermektir.
Friends.
Ya da arkadaş.
And so on.
Ya bunun gibi.
But the motivation, for instance, with a servant is not that because you're getting paid.
Ama hizmetkarın motivasyonu karşılığında para alacak olması olmamalı.
And these butlers get a lot of money.
Ve bu uşaklar çok güzel para alıyorlar.
It's not for any pay. Don't want any reciprocation, but rather it's for love. It's out of love.
Herhangi bir ödeme ya da bir karşılık için değil, sadece sevgiyle yapılan bir şey
olmalı. Because those are the real relationships that have real value.
Çünkü gerçek değeri olan gerçek ilişkiler bunlardır.
Relationships that are based on love.
Sevgi üzerine kurulan ilişkiler.
But to actually awaken that love, one needs to once again purify the heart.
Ama o sevgiyi canlandırmak için kişinin kalbini arındırması gerekir.
And when that becomes affected, then along with this natural identity of becoming servant, the mood or the desire to want to serve is there, and that's called bhakti.
İşte o zaman da hizmet etme isteği canlanacaktır kişinin bu kimliği canlandırmasıyla ve buna da bhakti denir.
So bhakti actually means it comes from the root word bhaj or bhaja.
Bhakti bhaja kelimesinden gelir bu kökten.
And that means to serve without any material motive.
Bu da maddi bir motivasyonun olmadan hizmet etmek demektir.
Or to serve out of love.
Ya da sevgi sebebiyle hizmet etmek.
And of course, to love someone, you have to know them.
Ve birini sevebilmek için onu tanımamız gerekir.
And that's what also Srimad Bhagavatam is about. It's about giving us knowledge of who God is.
Srimad Bhagavatam bununla da ilgili. Bize Tanrı'nın kim olduğu hakkında bilgi veriyor.
Because the more that we know about God, the more that we know about Krishna, then the more solid foundation we have for both having faith in Him and developing a loving relationship with Him.
Krishna, Tanrı hakkında ne kadar çok bilgimiz olursa o kadar sağlam bir temelimiz olur. Ona inanmak ve hizmet etmek için.
So this is, this was a little introduction because Nisinga Krishna wanted on Bhakti Yoga.
Bu bir giriş gibiydi. Nisinga Krishna Bhakti Yoga üzerine böyle bir seminer istedi.
And you can see that Bhakti really relates to Yoga because Bhakti ultimately makes this kind of connection.
Görebilirsiniz ki Bhakti Yoga ile ilintili çünkü böyle bir bağ kurdu.
Servant, friend, parent, you make that type of connection with God.
Hizmetkar, ebeveyn, arkadaş, bu tarz bir bağ kurabilirsiniz sanırım.
But these are active, dynamic activities. They're not passive. You can't do this sitting in an asana.
Bunlar faal ve dinamik faaliyetler. Bir asanada oturarak bunu yapamazsınız.
You have to actually be actively engaged.
Faal olarak bununla meşgul olmanız gerekiyor.
In a way that all of these relationships are expressed in specific activities here in the world.
Çünkü bu ilişkilerin hepsi bu dünyada bazı belli faaliyetlerle dile
getirilir. Anyone have any questions or comments?
Sorusu ya da yorumu olan kimse var mı?
Yorum.
Sorum ya da yorum. Çok
güzel. Ben karma yasası ile ilgili soracağım. Yani yoga ile ilgili ya, konu dışı olur mu?
She has a question about the law of karma. Is it irrelevant to the topic?
No.
Ya biraz ondan bahseder mi?
Can you talk about the law of karma?
Genellikle.
In general.
Yes, in school, in physics, you all learn about Newton's law of action and reaction.
Okulda fizik derslerinde Newton'un etki ve tepki kanununu öğrenirsiniz.
So for every action, there's an equal opposite reaction.
Her hareket için buna eşit derecede bir tepki gerçekleşir.
And as I mentioned, that takes place not only on the gross level, but it also happens on the subtle level.
Bu sadece kaba seviyede gerçekleşmez, ince seviyede de gerçekleşir.
So let me use the same example of someone who steals. The action of stealing, if I steal, then the reaction will be sooner or later I will be caught and punished.
Hırsızlık yapma örneğini bir daha vereceğim. Bir hırsızlık yaparsam bu kaba tepkimesi er ya da geç polis tarafından yakalanmalıdır ve ceza verilir.
So being punished is the responsibility of the administrators or the government people.
Ceza verilmesi hükümetin sorumluluğudur.
But the punishment should be actually commensurate with the laws of God, with karma.
Ama esas ceza Tanrı'nın kanunlarıyla, yani karma kanunlarıyla.
Let me give another example that may not be so popular.
Çok popüler olmayan başka bir örnek
vereyim. Someone kills somebody else.
Birisi başka birini öldürüyor.
In Turkey you have capital punishment?
Burada idam cezası var mı?
No. That's a problem for the murderer.
Bu katil olan kimse için bir problem.
Because the law of man in this case doesn't correspond to the law of God.
Bu durumda insanın yaptığı kanun Tanrı'nın yaptığı kanunla bir değil.
Because the law of God is an eye for an eye, a tooth for a tooth.
Tanrı'nın kanunu dişe diş, kana kandır.
So that means that actually a murderer should be put to death.
Yani bu da demek oluyor ki katilin öldürülmesi gerekiyor.
I mean considering circumstances, what the circumstances are.
Tabii durumları da göz önünde bulundurarak.
So if that person say that he's put into jail and he gets life imprisonment.
Eğer bu kişi hapse girerse ve ömür boyu hapse cezalandırılır.
Very often that ends up being 20 years, maybe even less.
Genelde bu da 20 yıla ya da daha aza düşürülür.
So he's not actually, but although man may have judged them in this way, but still the law of karma demands that he has to give up his life.
İnsanlar onu bu şekilde cezalandırmış olabilir ama karma kanununa göre o kişinin de hayatını vermesi gerekecek.
So that means he will get a reaction either in this life or in the future life that what it means that eye for an eye, tooth for a tooth.
Bu da demektir ki ya bu hayatta ya da bir sonraki başka bir hayatında bunun karşılığını görecek, yani dişe diş, kana kan işleyecek.
So that sort of shows how the karma works, is that you can't get away from it.
Bu aşağı yukarı karmanın nasıl çalıştığını anlatır, bundan kurtuluşun yok.
But if the government were to actually give capital punishment, then the person is absolved from his karma, because he's already received it from the authorities, that same punishment.
Eğer ki hükümet bu kişiyi öldürmüş olsaydı, o zaman o karmadan kurtulacaktı. Çünkü zaten insanın verdiği karar karmanın kanununa uygun olacaktı.
So there's a subtle reaction, different types of, and on different levels of subtlety, there's a subtle reaction to activities that we've performed.
Farklı incelik seviyelerinde yaptığımız faaliyetlerin farklı ince sonuçları yaratılacaktır.
Because they're just more than this part of, say, for a murderer who has to forfeit his life.
Çünkü bundan daha fazlası var. Yani bir katilin hayatını vermesinden daha başka şeyler var.
But if that person is a serial murderer, then the propensity to kill is still in his heart.
Ama bu kişi bir seri katilse, bunun öldürme eğilimi kalbinde devam edecek.
And although one part of the karma is that, say, as many people as he killed, that's how many times he should die, and he will die.
Karmanın kanunu şöyle olsa da, ne kadar kişi öldürürsen o kadar kere ölmek zorundasın ki bu olacak da, ölecek o kişi.
One way or another.
Öyle ya da böyle.
But another part of the karma is that he's carrying this habit from life to life of killing.
Ama karmanın diğer bir tarafından da bu öldürme alışkanlığını hayattan hayata bir yanında taşıyacak.
And that... Yeah, that becomes much more difficult to get rid of than just giving up your body.
İşte bu kurtulması çok daha zor, bedenini vermekten daha zor.
So the laws of karma are both very gross and also very subtle.
Karmanın kanunları hem kaba hem de ince seviyede.
They're really all encompassing.
Ve hepsi ilintili bir kapsamlı.
You know, when you come in here and you sit down, or well, let's take somewhere else, because this is good, but when you're walking on the street, just the people that you pass by, you in one sense share some of their fate just by becoming in contact with them even momentarily.
So, mesela buraya geldiğimizde, ama burası güzel bir yer, daha başka bir örnek verelim. Sokakta bazı insanların yanından geçerken onlara bir anlık bile yakınlık sebebiyle onların kaderlerinin bir kısmını paylaşıyor olacağız.
That's also karma.
Bu da karma.
So in one sense this law of karma is inconceivable.
Bir açıdan bu karma kanunu anlaşılabilir bir şey değildir.
And that's why there's no mechanical means by which you can get freed from it.
Çünkü işte bu yüzden de mekanik bir yolu yoktur bundan kurtulmanın.
It's like a Gordian knot. You know what a Gordian knot is? Really?
Anyone?
Where was that Gordian knot? Syria?
We don't like Greek philosophy.
But it was somewhere here. It was in Syria or where that Gordian knot was. Huh?
Gordian.
Yeah. You know, when Alexander came and he was in this side of the world, he was somewhere around here, and there was this famous knot. But on the yoke of a chariot, or not the yoke, but a handle of a chariot, and it was just a knot, and no one could untie the knot.
İskender buraya geldiğinde bir arabanın üzerinde tutma yerinde bir düğüm varmış ve o düğümü kimse çözemiyormuş.
So it was this big knot, I don't know, of leather or something or rope.
Bir deve ya da halattan çok büyük bir düğüm.
So they challenged them, if you're such a great king, can you untie the knot?
Ve ona meydan okudular. Dediler ki eğer çok büyük bir kralsan bu düğümü çöz bakalım.
So he took out his sword and he cut it.
Kılıcını aldı ve kesti o düğümü.
He untied the knot.
Böylece çözülmüş oldu.
So actually, karma is like that. Very, very complicated knot. All you can really do is cut it.
İşte karma da böyle çok karmaşık bir düğüm. Yapabileceğiniz tek şey.
And bhakti parishanabha virakti ranyatrasta. And only bhakti yoga actually is able of cutting it, because it's the only thing that has that type of spiritual blade to be able to cut through karma.
Bunu yapabilecek tek şey de bhakti yogadır. Çünkü bunu kesebilecek bu spiritüel kılıç ancak bhakti yoga ile.
You can't unravel it. There's too much of it. You don't know where it starts, where it ends.
Bunu nerede başlayıp nerede bittiğini bilmediğinizden başlayıp tek tek çözmeniz mümkün değildir.
It's like when you get some string and it all gets tied up and it's just hopeless. You can't unravel it.
Aynı bir ipin birbirine dolanması ve onu çözememiz.
Peki ruhsal tekamül sürecini bu karma yasası ne şekilde etkiliyor diye sorabilir miyim?
Ruhsal tekamül ne? How does law of karma affect our spiritual advancement?
Reincarnation. Bu karma yasasıyla nasıl bir bağlantısı, onu soracağım.
Ruhsal gelişim mi demek istiyorsun?
Gelişim demek daha tamam.
In our spiritual lives, as we advance, we have many different experiences. And how do those experiences relate to the law of karma? The question is not clear for me either.
Karma is a material thing. And we're using our material bodies to engage in spiritual life. Our mind and intelligence are also materially molded.
Ya da zihin ve zeka da aynı şekilde maddi bir şekilde işlenmiş, şekillenmiş.
So in one sense, the practice of spiritual life is done with our karmically molded identities.
Spiritual hayatta bizim bu karmik olarak şekillenmiş kimliklerimizle pratik ediliyor.
And so for certain people who have good karma, spiritual life may be easier. For other people who may have bad karma, it may be more difficult.
İyi karması olan kişiler için spiritual hayat daha kolay olabilir. Kötü karması olan birisi için de daha zor olabilir.
But ultimately, spiritual life cleans away all karma.
Ama nihayetinde spiritual hayat bütün karmayı temizler.
It just someone may have advantage over someone else.
Birisine başka birine kıyasla avantajı olabilir.
Someone who's very pious, then it may be easier for them to practice spiritual life than someone who's been impious in the past.
Eskiden dindar olan bir kişinin pratik etmesi eskiden dindar olmayan bir kimseden daha kolay olabilir.
But there's no bar or no obstruction from anyone actually taking it up.
Ama buna başlamak için kimsenin üzerine kimseye konulan bir engel ya da başka bir şey yok.
Peki. Bu hayvandan da bir ruhtu. Onlar beden almış. Ama biz onları öldürüyoruz. O da az onların etini de yiyoruz. Bu karma nasıl olacak?
Animals are also souls and they have a different type of body.
Say that again.
Animals are also souls but they have a different type of body and human beings kill them and eat them. What about that karma we get from animal killing?
Yeah, you also get karma from animal killing.
Hayvanı öldürmenin sonucunda da bir karma alıyorsun.
Well, that's why yoga and vegetarianism are synonymous.
Bu yüzden yoga ve vejetaryenlik aslında eş anlamlı.
Ama mesela benim ruhum o hayvan ruhuna farkı yok ki. İnsanı öldürdüm, hayvanı öldürdüm bir değil mi?
My soul is not different from the animal's soul. So is there any difference between killing an animal and killing a human being?
There is, because animals are in a lower body.
Bir arasında bir fark var çünkü hayvanlar daha düşük seviye bir bedende.
And therefore they don't there's not the same sin involved in killing an animal as a human being.
O yüzden hayvan öldürmenin günahıyla insan öldürmenin günahı aynı değil.
Just like when you eat fruit or vegetables, you're also killing someone.
Aynı sebze ya da meyve yediğinizde de bir şeyi öldürüyorsunuz.
But that's not the same level as killing an animal.
Ama bu da bir hayvan öldürmek aynı seviyede değil.
So ultimately, living in the world means that there's a certain degree of violence that one is committing against other living entities.
Nihayetinde bu dünyada yaşamanın bir sonucu olarak belli bir seviye şiddeti başka varlıkların uyguluyor oluyoruz.
So therefore Krishna says, Yome Bhaktya Priyachati. Alright, Patram Pushpam Palam Toyam. These things that you do, these things that you eat, if we talk about eating, like fruit and vegetables and so on, then these you offer to me.
Eğer yiyecek hakkında konuşacak olursak, bu yediğimiz sebze ve meyveleri bana sunun diyor Krishna.
And those things, we become freed from the reaction.
Ve o şeylerde yaratacağı tepkiden arındırılmış oluyor o zaman.
But he won't accept meat.
Ama Krishna eti kabul etmeyecek.
At least not as a for eating.
En azından yemek için.
Same thing. There's a lot of violence that's involved in our lives.
Aynı şekilde hayatımızda dahil olan başka çeşit şiddet de var.
Walking on the street, breathing, drinking water. There's all kinds of living entities that are killed just by us doing that. Even we don't even are not even aware of it.
Biz farkında olmasak bile yürürken, su içerken, nefes alırken de öldürdüğümüz bazı canlı varlıklar oluyor.
So therefore, the only way to be free from that, yad karoshi, yad esnashi, yad shuhoshi, is that everything that we're doing actually then becomes an act of sacrifice. So that, and what we're doing is justified, so that we become actually free from that type of karma. In other words, you live a sinless life.
O yüzden bu yaptığımız her şey bir adak haline geliyor ve bunların sonuç tepkimelerinden özgür kalıyoruz. Bu da günah olmayan bir hayat yaşamak demek.
Zeynep
Bey,
bir şey yoldan geçerken hani bir karma ile ilgili örnek verdi ya, onu biraz detaylandırabilir miyim? Onu anlayamadım.
Can you give more details about sharing people's faith as we run into them while walking on the street?
Well, come a little closer. For instance, why does a child take birth from these parents?
Bir çocuk neden o iki ebeveynden doğuyor?
Why not from someone else?
Neden başka birisinin çocuğu değil de onların çocuğu?
That's also karma. It's the karma of the parents. It's the karma of the child.
Bu da bir karma, yani ebeveynlerin ve çocuğun karması.
Now you know that whatever a child lives through, their parents also have to live through it.
Biliyorsunuz ki çocuk ne yaşarsa ebeveyn de aynı şeyi çocukla beraber yaşamak durumunda kalıyor.
So that means you become involved in someone else's karma.
Bu da başka birisinin karmasına dahil olmak demek.
Children get sick, they get sick a lot.
Çocuklar hasta oluyor ki çok sık olur.
So parents then become de facto doctors, having to then nurse their children.
Ve bu durumda da ebeveynler de facto doktor rolünü üstlenip çocuklara bakmak durumunda kalıyorlar.
Babies are very small, you know, they wake up every 2 hours at night, so that means mothers usually don't sleep for first year or so.
Bebekler küçükken her 2 saatte bir uyanıyorlar. Bu da annenin 1 sene boyunca düzgün uyku uyuyamamasını.
So that's your karma.
Bu senin karma.
In other words, your life is intertwined with someone else's life.
Başka biri de işte senin hayatın başka birinin hayatıyla iç içe geçmiş.
But then it goes further.
Ve sonra daha da ileriye gidiyor.
If you don't raise your child properly and they become, I don't know, a delinquent or something.
Eğer çocuğunuzu düzgün yetiştirmezseniz ve
delinquent,
serseri olursa,
criminal.
Ya da bir suçlu olursa çocuk,
then that becomes that's your fault.
O da senin hatan.
Say it's your fault anyway. And it's because they were badly raised.
Kötü yetiştirildikleri için senin suçun.
So there's karma involved in that.
Bunun içinde de bir karma.
So what they do, you also share the reaction.
Onların yaptığı şeyin sonucunu siz de paylaşıyorsunuz.
Because you didn't raise them properly.
Çünkü onları düzgün bir şekilde yetiştirmediniz.
And ultimately, for instance, what's the duty of every parent?
Nihayetinde her ebeveynin görevi nedir?
Guru Nishat Shat, Janani Nishat Shat, Pitana Nishat Shat, Namo Cheta Samapetim Ritim. The duty of every parent is to make sure that their children are liberated.
Her ebeveynin sorumluluğu çocukların kurtuluşa erişebilmesidir.
In other words, that's the responsibility that God gives someone, that if you have children, you have to make sure that you've given them every opportunity to be liberated.
Tanrı'nın ebeveynlere verdiği sorumluluk budur. Eğer çocuğunuz varsa, onların bu hayattan kurtulabilmesi için bütün fırsatları vermeniz gerekir.
Whether they take it or not, that's going to be their free will.
Bunu kabul edip etmemeleri onların iradesidir.
But if you don't give them every opportunity, then you become implicated.
Eğer onlara bütün bu fırsatları vermezseniz siz de bu durumda bağlanmış olacaksınız.
Because one has not done one's prescribed duty, therefore one is implicated in sinful reaction.
Eğer ki kişi kendisine verilen görevi yerine getirmezse onun bu günahkar faaliyetin tepkimelerini kabul etmek zorunda
kalacak. So I may give my children private swimming pool, house, all kinds of material facilities, but if I haven't given them the opportunity to understand who they are and what their relationship with God is, then I've actually neglected my duty as a parent.
Ben çocuğuma özel bir yüzme havuzu ve büyük bir ev bırakabilirim ama onlara kendilerinin kim olduklarını ve Tanrı ile olan ilişkisinin ne olduğunu bulma fırsatı vermezsem bir ebeveyn olarak görevimi yerine getirmemiş olurum.
So then again there's karmic reaction.
Ve işte bunun sonucunda da yine bir karmik tepkim olacak.
Not acted according to the laws of nature, according to the laws of God.
Doğanın kanunlarına göre değil, Tanrı'nın kanunlarına göre gelecek bir hayatım.
So whatever happens to us is a result of our karma.
Bize olan her şey karmamızın bir sonucu.
What we do is painting our future karma or contributing to that.
Bizim şu an yaptığımız şeylerde ileriki karmamızı çiziyor ya da ona katkıda bulunuyor.
But on top of karma we also have our will.
Ama karmanın üzerinde bir de irademiz var.
We can change our karma.
Karmamızı değiştirebiliriz.
And that's the difference between us and animals.
Bu da hayvanlarla bizim aramızdaki fark.
And that becomes another aspect. These are the two things that judge what happens in life. Our fate and our destiny and also our free will.
Bu bize ne olacağını belirleyen iki şey. Bizim our destiny and
free will.
Kaderimiz ve özgür irademiz.
And free will comes when we actually hear from revealed scriptures how we should act.
Özgür irade, kutsal metinlerden duyduğumuz, nasıl davranmamız gerektiğini duyduğumuz zaman ortaya çıkar.
So whatever scripture says, don't kill. And then I know, even though it may be my karma to do that, I can actually free myself from that karmic activity by following that order.
Eğer kutsal metin öldürme diyorsa ve benim karmamda da bir öldürmek varsa, ben metindeki talimatı dinleyerek öldürmemeyi tercih edip ondan özgür kalabilirim.
So in every religion the injunctions of scripture are there to tell us how to live a pure life.
Her dinde talimatlar ve kutsal kitaplar vardır nasıl saf bir hayat yaşamamız gerektiğini gösteren.
And the religious activities give us the strength to do so.
Ve dindar faaliyetlerde bize bunlara göre davranmak için güç verir.
Whatever those may be.
O kurallar her neyse.
Okay.
Krishnamala.
I would like to ask, what means surrender on different levels, like on mental level, on emotional level, on physical level, on spiritual level?
Farklı seviyelerde teslim olmanın ne olduğunu soruyor. Zihinsel, spiritüel, fiziksel ve ruhsal seviye.
Surrender that you means that you do something or you surrender to something.
Teslim olmak bir şeye teslim olmak.
Means that you accept to do something.
Yani bir şey yapmayı kabul etmek.
So physically I can accept to do something.
Fiziksel olarak bir şey yapmayı kabul edebilirim.
You tell me, go take out the garbage.
Diyebilirsiniz ki git çöpü çıkar.
Okay, I don't want to take out the garbage. It's dirty and stinky, but I'll do it anyway.
Pis ve koktuğu için çöpü çıkarmak istemeyebilirim ama yine de yaparım.
So I haven't really surrendered my mind and my heart to it, but I'm accepting it because you tell me so. More or less, my body surrendered to the activity.
Zihnimi ve kalbimi buna vermiş olmasam dahi bedenimi bu faaliyete teslim ederek o çöpü yine de dışarı çıkarabilirim.
Sometimes mentally we may surrender to something, but we don't really understand it.
Bazen zihinsel olarak da bir şeye teslim olabiliriz ama bunu gerçekten anlamıyor olabiliriz.
So our minds are there, but our intellect isn't.
Zihnimiz oradadır ama zekamız orada değildir.
So spiritually means that when you're fully situated in your spiritual identity, then with full enthusiasm and full love, voluntarily, with everything, karma, manasa, vacha, one's body, one's mind, one's words, everything is in sync. One is, when you do something out of love, then you're fully surrendered.
Spiritual olarak konumlandığımız zaman o noktada teslim olmak, bütün bedeninle, zihninle ve sevgiyle bunu kendi içinden gelerek yapıyor olmak.
So that's why Krishna says, "Mami, kam sharanam bhaja." Just surrender to me.
Bu yüzden Krishna der ki, sadece bana teslim ol.
And that then becomes the ultimate religious principle, is that we surrender to God's will.
Ve bu da nihai dini prensip haline gelir. Tanrı'nın Tanrı'ya teslim olmak.
Not grudgingly, but voluntarily, happily.
Zorla değil, hevesle ve mutlulukla.
And we just give ourselves.
Ve kendimizi vererek.
Should we have kirtan?
Kirtan yapacak mıyız?
Okay. Thank you very much.
Çok teşekkür ederim.
And I won't be back again till September.
Eylül'e kadar bir daha gelmeyeceğim.
And I mentioned day before yesterday, and then you were mentioning this Bhakti Sangam. We're going to have these seminars not nearby.
Dünden önce de belirtmiştik. Bhakti Sangha olacak, bazı seminerler olacak yakın değil buraya.
And it gives an idea of what the life of a Bhakti Yogi is.
Bir Bhakti Yogi'nin hayatının nasıl olduğuna dair bir fikir verecek.
So one thing is, when we come here, spend a few hours together, and then everyone goes home here, it'll become like, from morning to night, everything is the way devotees who have sort of retired to holy places, how they spend their lives.
Biz de buraya geliyoruz, birkaç saatimizi geçiriyoruz, sonra herkes evine gidiyor. Ama orada göreceğimiz şey, sabahtan akşama kadar bir baktığında hayatını nasıl geçiriyor. Mesela hayatlarından artık emekli olmuş ve kutsal yerlere gidip yaşayan kimselerin nasıl yaşadığını göreceğiz.
So after 5 days we'll come back, but at least for those 5 days you get that experience.
5 gün sonra geri geleceğiz ama en azından bu 5 gün boyunca bu deneyimi tatmış olacağız.
And it'll be educational and purifying and enlivening and we can have long kirtans and no one will interrupt us.
Eğitici, arındırıcı ve canlandırıcı faaliyetler olacak ve saatlerce kirtan yapabileceğiz ve kimse bundan şikayet etmeyecek.
Here we only have a few instruments.
Burada sadece birkaç müzik aleti.
We don't have amplification. We don't have amplification.
Şey yok, ses sistemi yok, yükseltici.
We don't we only chant for half an hour, 45 minutes. Then we can chant for, and then we have to worry about the neighbors.
Sadece burada 30 ya da 45 dakika mantra söyleyebiliyoruz. Orada saatlerce yapabileceğiz ve komşular hakkında da endişelenmemize gerek yok.
Then we don't have to worry about the neighbors.
Komşu problemimiz olmaz.
And big place, it's bigger. Hall is bigger.
Büyük bir salon.
Büyük bir
yer. Yeah. Anyways, from what I've been told, and you can see it on the internet, the hall there where we have the kirtan, that's a bigger place than here.
Kirtan
For where we have the...
Yes.
Orada kirtanı yapacağımız yer buradan daha büyük bir yer mi diye
sordum.
Yeah, and then of course there's prasadam.
Ve sadece prasadam.
Morning, noon and night.
Sabah, öğlen, akşam.
Okay, so let's have kirtan. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai. Shri Pancha Tattva ki jai. Jai Nitai Guru Premanandi.
Shivaram Swami Maharaj ki jai.
Hare Krishna.
Hare Krishna.